Adı Aylin.
Ayrım 29.
Burada bir yıldız var. Bir kadın, Camille Claudel, çeviri Ayşe Kurşunlu, Ortaç Afa yayınları. Hatta kitabı Nensi'ye kendi verdi. Aylin düşüp bayılmak üzere. Ah keşke kitabı okumuş olsaydı. Filmini görmüştü yıllar önce. Tanrım nasıldı? Nasıldı? Rahibeyi neyin etkilediğini bilmiyor ama doğru tahmin yapması lazım. Ve hemen vakit kaybetmeden hemen yapması lazım. Yerinden kalkıp gözleri yuvalarından uğramış Nensi'nin yanına geliyor. İki elini birden sımsıkı tutuyor. Gözlerinin en içinde ruhunu görmek istercesine ısrarla bakıyor. Şansını denemeli. Sister Nancy, hiçbir azap sonsuza dek çekilemez. Gelin sizi bu azap, gelin bu azabı bitirelim. Gelin kurtaralım onu. Rahibeyi dizlerinin üzerine düşerken tutmak ve kaldırmak istiyor ama beceremiyor. İkisi birden dizlerinin üstündeler şimdi. Kadının başını göğsüne bastırıyor Aylin. Derin hıçkırıklarla sarsılan bu başı okşuyor usul usul. Nancy'nin kendini üçüncü kez çırılçıplak hissedişi bu. İlk sefer Willy'nin soyduğu o geceydi. Sonra 1968'de rahibelerin tesettürden çıkışları. İlk günü hiç unutamayacak. Yıllarca uzun eteklerin altında kalan bacaklarını gizlemek için o koca siyah çantayı kullanmayı adet edinmesi o ilk günden kaldı. İşte şimdi de Aylin'in karşısında çırılçıplak, üşüyor. Ruhuna sahip olan bir şeytan gibi Aylin. Ona her şeyi anlatması gerekiyor, her şeyi. Ruhunun efendisi artık o. Camille'yi ve kendini açmalı ona. Doktorunun kollarında sendeleyerek koltuğa oturuyor rahibe. Boş bir çuval gibi bırakıyor kendini. Rodomisinin arkasına yastığı yerleştirmesinin, bir bardak su getirip içirmeye çalışmasının, ayaklarını pofun üzerine koymasının, uzattırmasının hayal meyal farkında. Yorgun ve titrek sesiyle hep aynı cümleyi tekrar ediyor. Tımarhanede 30 yıl. Tanrım ne büyük bir haksızlık bu, ne büyük bir haksızlık bu. Upuzun masanın çevresinde oturmuşlar. Nuri'nin yemekleri daha masaya getirilmemiş. Kadehlere şampanyaları boşaltıyor Joe. Iron, Tayyip, Alex, Philip, Foheb, Kevin, Valerie ve Daryl hepsi oradalar. Aslında bu aile tam takım hazır bulunduğunda ailenin hiç keyfi ve huzuru olmaz. Ama bu çok özel bir gün. Cadıların şahı Valerie bile yemek boyunca uslu duracağı benziyor. Joe karısının başarısıyla o kadar iftar ediyor ki onun ve ailenin neşesi bugünlerde hiçbir şey bozulamaz, bozamaz. Baker rahibe ile ilgili rapor hazırlamış, kurula sunmak üzere. Aylin adamın üstüne gidiyor. Hastasının tüm kuralları yıkarak iyileştirdiğini rapora koyması için baskı yapıyor. Bir ümitsiz vakanın Aylin'in terapi koltuğunda kesin şifa bulması, bazı kuralların değişime uğraması demek. Baker yine kaybetti. Aylin'e karşı kaçıncı yenilgi bu? Aylin Baker elinden gelse beni öldürecek diyor. Aylin Baker elinden gelse seni öldürecek diyor. Aylin'in cevabı hazır. Onda cinayet işleyecek cesaret ve zeka ne gezer? Joe elinde kadehi ayağa kalkıyor. Bu yemeğin karımın şerefine düzenledim. Aylin çok zor bir işin üstesinden geldi. Benim karım New York'taki psikiyatristlerin en müthişi, en başarılısı. Sister Nancy iyileşti. Bu kadını ilk geldiği gün görseniz gözlerinize inanamazdınız. Yaralı bir vahşi hayvan gibiydi. Sen ilk geldiği gün gördün mü baba? Valeri hasretini ne zaman saklayabildi ki? Aylin hiç duymamazlığa geliyor. Aylin sinir içine atılıyor. Babanı bilmem ama ben gördüm Valeri. Aynen anlattığı gibiydi. Babama da sen anlattın herhalde. Rahibe bu eve geldi. Biz onu gördük diyor Alex. Akıl hastalarını eve mi alıyorsunuz siz? Valeri bundan sonra evi birini çağırırken mutlaka sana telefon eder, izin alırım canım diyor Ali. Joe elinde kadehi, keyfi kaçmış, dikilip duruyor. Neden bu kızı hep mesele çıkarır böyle? Belki de Aylin ona kızmakta hakkı var. Lafımı kesme Valeri diyor. Bugün de tartışma istemiyorum. Ailenin başarısını kutluyoruz. Ailene dönüyor. Daha nice başarıları Aylin. Bir hediyeyi hak ettin. Şimdi söyle bakalım dile benden ne dilersin. Bir uzak doğu seyahati istediyor Foheb. Teyze hani o gümüş zümrüt yüzük vardı ya Tiffany'de görmüştük. Belki Güney Amerika'ya gidip yüzünü gerdirirsin diyor Valeri. Onu da zamanı gelince yaptıracağım Valeri diyor Aylin. Ama ben babandan başka bir şey istiyorum. Neymiş o? Aylin elinde şampanya, bardağı ile dikilen ve yanıt bekleyen kocasının gözlerinin içine bakıyor. Bedford'daki evi Joe. Sayfa 235. Aşınan ilişkiler. Joe ve Aylin Bedford'daki evi almaya 1988 sonunda karar verdiler. İçinde oturdukları evin satılması, evin tamir edilmesi, eşyaların taşınmadan önce elden geçmesi, ailenin muayenehane olarak kullanacağı bir ofisin bulunması gibi işler yüzünden yeni evlerini ancak 1989 aralığında taşınabildiler. Taşındıklarında her ikisi de manen ve maddeten çok yorgundular. Hem evlilikleri hem de ilişkileri iyice aşınmıştı. Aylin yeni bir evin getireceği sorunları görebilseydi belki de bu işe hiç soyunmayabilirdi. Evliliğin yıpranmasında Valeri ve Phoebe tepeye düşmüyor değildi. Bedford'da bir ev alınacağı haberi özellikle Valeri'yi çok sinirlendirmişti. Bu kadın resmen babasının parasını yiyordu. Joe kızını çok yere makul olmaya çağırmıştı. Kızım, oturduğum evi satıp yerine başka bir tane alıyorum. Ortada kaybolan, harcanan, savrulan para falan yok. Bu evi 1 milyon dolara aldım. Ailen içinde eğip düşedikten sonra bu haliyle görenlere 3 misine satıyorum. Üstelik kârdayım demişti. Sen hep şehirde yaşamaya alışık bir insansın. Dağın başında ne işin var? Aslında bu soruyu kendi kendine de sormuyor değildi Joe. Artık yaşlanıyorum. Doğanın koynunda sakin bir hayatı ben de özlemeye başladım. Bahçeyle ilgilenmek, köpek, tavuk, tavşan beslemek istiyorum. Güldürme beni baba demişti kızı. Ailen işlerine birilerinin devamlı burnunu sokması karşısında bir zamanlar Filip'in hayran olduğu sabrını kaybetmiş görünüyordu. İyi niyetin bir işe yaramadığını görünce o da gayret göstermekten vazgeçmişti. Valeriden çok daha zeki olduğu için genellikle oturttuğu lafların altında kalıyordu üvey kızı. Bu da kızın büsbütün hırçınlaşmasına, iplerin daha da gerilmesine neden oluyordu. Valeri'nin baş destekçisi kardeşi Foyep'ti. Ailenin çok iyi anlaştığı Filip'le ne yazık ki pek ender görüşebiliyordu. Oğlanın kendi evi barkı, işi gücü vardı. Ona dostluk elini uzatabilecek sadece yarım akıllı Alex kalıyordu kala kala. Alex'i gerçekten çok seviyordu ama ona dertlerini açabilmesi, ondan yardım beklemesi mümkün değildi. Harvard'da dersleriyle boğuşan Tayyibesini de kendi sorunlarıyla üzmek istemiyordu. Çok yalnız hissediyordu kendini Aylin. Peşinden hiç ayrılmayan Lori ve Aaron da olmasa büsbütün çaresiz kalacaktı. Lori Aylin'e derin bağlarla bağlanmıştı. Onu annesi yerine koyuyor, her işine, her derdine koşuyordu. Onu Joe ile evlenirken düğününe davet etmişti Aylin. Lori nedense Joe ile yakınlık kuramamıştı. Aylin ile evlendiği, ona çok yakın olduğu için belki de biraz kıskanmıştı. Düğün günü Aylin'le yaptıklarını hatırladıkça yüzü kızarıyordu Lori'nin. Nasıl da kırıcı olabiliyordu zaman zaman. Joe ne hoş bu akşam değil mi Lori demişti Aylin düğünde. Sen daha güzelsin. Erkekler güzel olmaz. Sen daha güzelsin işte. Ama o da iyi yürekli, tonton ve de zengin demişti Lori. Evet, zengin de. Bunun bir kabahat olduğunu sanmıyorum. Senin paraya ihtiyacın yok. Herkesin paraya ihtiyacı var ama ben Joe'yu parası için değil kişiliğinden dolayı seviyorum. Şeker bir insan o. Şeker ve şişman. Ben toplu adamları seksi bulurum. Ben bulmam. Senin asıl takıntın şişmanlarla değil Yahudilere Lori. Ben senin bu takıntını hallettiğimi sanıyordum. Meğer edememişim demişti Aylin. Kızıyor kocasını beğenmediğim için diye düşünmüştü Lori. Üstelik Yahudiymiş de. Hem Yahudi hem şişko. Aptal. Aptal kadın. Lori Joe'ya bayılmamakla birlikte çok sık gitmişti evlerine sonradan. Nuri'den Türk yemekleri öğrenmiş. Ona da birkaç Yahudi yemeği tarifi vermişti. Bu tarifleri verebildiğine göre demek kimliğinle barışmışsın diye alay etmişti Aylin. Evet, sen beni baştan yarattın. Yaratıcım, tanrım, ilahem, her şey senin sayende oldu demişti Lori alayına karşılık vererek. Senin tabirinle kafacıların işi budur şekerim. Yoksa ne diye alalım haftada 2-3 kere paranızı? Şaka bir tarafa, sen gerçekten iyileştin. Artık bana ihtiyacın yok Lori demişti Aylin. Benim sana hep ihtiyacım var, ölene kadar. Sadece arkadaşın olarak. Benim de sana var canım. Ama artık hasta doktor ilişkiniz bitti, sen iyileştin. Olamaz. Sen benim annem, arkadaşım, doktorum, her şeyimsin. Anneler ve arkadaşlar görüşmek için para alamazlar. Ben artık sadece doktorun değilim. Sen ruhen benden daha sağlıklısın şu anda. Senin bir derdin mi var diye sormuştu Lori. Sen de bir kafacıya gitsene. Benim işimi kafacı halledemez. Etse kocam halleder. Koskocaman kızlarına, üvey anneleriyle uğraşmanın saçmalık olduğunu onlara ancak babaları anlatabilir. Joe da bunu yapmıyor. Öyleyse o bir kafacıya gitsin. Evinde bir tane var. İkincisine bulaşmak istemeyebilir demişti Aylin. Aylin de önce hastasıyken sonra iş sekreteri ve nihayet en yakın arkadaşı olmuştu. Bir zamanlar yüreklerine, beyinlerine aynı tutabildiği, içlerini ters yüz edebildiği, dertlerine deva olduğu insanlara daha yakın hissediyordu kendini nedense. Kocasından veya üvey kızlarından herhangi birine yakınamazdı ki. Keşke Betin sürekli yanında olsaydı ama o da ta İstanbul'da yaşıyordu. Aylin evliliğinin gerginliğini hafifletmek için kafasını ve zamanını başka yerlere harcaması gerektiğinin farkındaydı. Joe ile evlendikten sonra Cumhuriyetçi Parti örgütüne yazılmıştı. Ofis dışındaki çoğu zamanını parti toplantılarına katılarak, onlar için para toplayarak ya da bazen kendinin de konuşmacı olarak katıldığı konferanslar düzenleyerek geçiriyordu. Kendini bayağı kaptırmıştı bu işe. Joe karısını bu etkinliğinden hoşnuttu. Onunla birlikte Beyaz Saray'da davetlere katılıyor, senatörlerle bakanlarla tanışıyordu Aylin. Aylin, başkanın dostu olmanın, ülkeyi idare eden güçlerin yakın çevresine dolaşmanın fiyakasını, şanının keyfini sürerken kocası da bu çevrelerden iş çıkarma hayalleri kuruyordu. Memnuniyetlerinin nedenleri değişik de olsa her ikisini de mutlu ediyordu bu etkinlikler. Ama yine de ortak parti birleşemiyorlardı. Çünkü Joe da rakip partiye kayıtlı, koyu bir demokrattı. Yeni evlerini döşeme heyecanının ve parti çalışmalarının yanı sıra aileni o günlerde mutlu eden bir başka şey de rahibe Nancy'yi tamamen iyileştirmesi olmuştu. Kadının dilini çözüp konuşturabildikten sonra Nilüfer'e telefon açmıştı. Bak Nilüfer, ben senin misafirlerini ağırlayıp duruyorum yıllardır, hiç gocunmadan. Sen de şimdi de sen benim için bir misafir ağırlayacaksın demişti. Kimi yolluyorsun başıma? Sister'ı. O da kim? Sister Nancy canım, şu tedavi ettiğim rahibeyi. Konuşamayan heykeltıraşı mı? Ta kendisi. Ne yapacağım ben onunla? Burada sıkılır o. Hiçbir şey yapman şart değil. Adana'daki evde bir oda ver yeter. Nancy tarlada çalışacak. Nilüfer'in nutku tutulmuştu. Ailen o kadar ısrar ediyordu ki hayır da diyemiyordu. Sonuçta Nancy elinde eski ve küçük valizi Adana'ya gelmiş ve bahçe katında bir odaya yerleşmişti. Her gün güneş doğarken kalkıyor, köylülerle birlikte inekleri sağıyor, tavukların altından yumurtaları alıyor, kahvaltı sofrasını kuruyor, sütlü kahvesini içerken de Kasım Bey'le uzun sohbetlere girişiyordu. Sonra da kamyonetin kasasına oturup köylülerle birlikte tarlaya gidiyordu pamuk toplamaya. Kilo almış, güneşten yanmıştı. Tek tük Türkçe kelimeler paralıyordu İskoç aksanıyla. Çaya tay, süte süt, suya sü diyordu. Gülmekten kırılıyordu köylüler. Hayatı boyunca beğenmediği saçları kızıl kızıl parlıyordu sabah güneşiyle. Kasım Bey'in kahyası Hüseyin Ağa hiç böyle çalışkan ve güler yüzlü bir kadın tanımadığını düşünüyordu. Üstelik çok da ciddiydi. Gavur olmasına rağmen elbiselerinin etek boyları neredeyse ayak bileklerine, kol boyları da dirseklerine iniyordu. Hep sade ve derli toplu giyiniyordu. Hüseyin Ağa'nın karısı öleli 2 yıl olmuştu. Çocukları evlenip büyük şehirlere göçmüşlerdi. Yalnızlık çekmekteydi. Hanımım, bu sister hanımın memlekette kocası var mıymış acaba diye sormuştu bir gün Nilüfer'e. Yok, o bekar demişti Nilüfer. Hüseyin Ağa pek bir dolanır olmuştu civarlarında. Nancy'nin geri dönmesine 10 gün kala gözleri yerde boynu yanı dökük, bükük dikilmişti Nilüfer'in karşısına. Sen benim hanımımsın, halden anlarsın. Söyle bakalım Hüseyin Ağa, bu sister hanım buralara pek bir alıştı. Eli de işe yatkın. Susup durmuştu. Demişti Nilüfer, ne geleceğini tahmin ediyor, hazırlığından hiç yardımcı olmuyordu Ağa'ya. Diyordum ki, acaba bu sister hanım gitmeyip kalmak ister mi? Yani kışı burada mı geçirsin? Siz rıza gösterirseniz hanımım, bu sister hanımı ben nikah edip, yine susmuştu Ağa. Bizim sister'e evlenme mi teklif ediyorsun sen Ağa? Siz rıza gösterirsiniz. Benim rızam neye yarar? Sen bunu kendine sorsana. Ben dil bilmem. Sen benim için soru ver demişti Hüseyin Ağa. Nancy bu haberi duyunca önce inanamamıştı. Sonra basmıştı kahkahayı. Kilisede rahibe yemin ettiği günden beri ne bu kadar çok ne de bu kadar işten gülmüştü. Nancy'nin bir rahibe olduğunu, onun nikahının Tanrı ile kıyılmış olduğunu, başka birisiyle asla evlenemeyeceğini anlatmak bir türlü mümkün olmamıştı Hüseyin Ağa'ya. Bu nasıl işi böyle deyip duruyordu. Beni beğenmediyse, gönlü sevmediyse bir şey demem de Tanrı ile nikahlı olmak da neymiş öyle. Tövbe. Rahibe Nancy kendi çok mutlu, çok sağlıklı ama arkasında kırık bir kalp bırakarak ayrılmıştı Adana'da. New York'a döndüğünde aileni kendi gibi sağlıklı ve mutlu bulamamıştı ne yazık ki. Ailen solgun görünüyordu. O kadar çok isteyerek aldığı evinde sorunları vardı. New York'un civcivli kalabalığına, gürültüsüne, patırtısına alışık olan Joe, dağ başındaki eve alışamamıştı bir türlü. Akşamları poker arkadaşlarını arıyor, devamlı surat asıyor ve eve taşındığı film kasetlerini televizyona takıp, saatlerce eski Hollywood filmlerini seyrediyordu. Aileen bu durumu anlayışla karşılamaya çalışıyordu ama tahammül edemediği Joe'nun kafasını West Hampton'daki evi satmaya takmış olmasıydı. New York dışında 2 tane selfie evine lüzum yok diye tutturmuştu. Evlerin biri dağda, diğeri deniz kenarında. Paraya mı ihtiyacımız var? Bırak dursunlar diyordu Aileen. Dünya kadar vergi, aidat, bakım parası ödüyoruz boş duran eve. Yazık değil mi diye yanıtlıyordu Joe. Karı koca arasında bitmek tükenmek bilmeyen paraya ilişkin sert konuşmalar olmaya başlamıştı. Joe vergi borcu, ev tamiri faturaları ve yüksek mutfak giderleri ödemekten, ailenin de duymaya hiç alışık olmadığı bu tür şikayetlerden bıktığından yakınıyordu. Ve ne gariptir ki kader her ikisinin de önüne sürekli yeni münakaşalara yol açan yeni mülkler çıkarıyordu. Bedford'daki ev alındıktan sonra artacak parayla şehir içinde küçük bir daire almayı kararlaştırmışlardı. Aileen Joe'ya 75 East End'te kendine yeni satın aldığı muayenehanenin üst katındaki 2 yatak odalı küçük apartman dairesini almayı önermişti. Joe bu öneriyi çok olumlu bulmuştu ama kızların yine itirazları vardı. Aileen kızlar yüzünden patlama noktasına gelmişti. Joe gerçi kızların oyuncağı olmuyor, kendi doğru bildiğini okuyordu ama sürekli işlerine karışmalarına da kesin tavır koymuyor, ailene yönlendirdikleri haksız eleştirilere sert yanıtlar vermiyordu. Ailenin canını sıkan bir başka şey de Bedford'da evin altında hazırladığı muayenehanesine henüz hiçbir hastanın gelmemiş olmasıydı. New York'taki ofisinde haftada 3 gün çalışıyordu. Haftada 3 günde yine evinde hasta bakacağını düşünmüştü. Koca Bedford'da psikiyatra muhtaç kimse yoktu demek ki. Herkesin ruh sağlığı yerindeydi. Aslında bir duyuru, bir tanıtım yapmadığı takdirde kim duyup da gelecekti? Sadece birkaç arkadaşına, bir de yakın komşularına haber verebilmişti. Tanıtım masraf demekti. Masraf Joe ile yeni tartışmalara girmekti. Bu yeni eve taşındığından beri geliri de eskisi gibi değildi ki kendi karşılasın masraflarını. Keşke vazgeçmeseydi New York'taki iki iş gününden. Bedford yüzünden bazı hastalarını başka doktorlara devretmişti. Verilen hastayı geri almak kolay değildi. Hasta geri dönerdi dönmesine de meslek ahlakına sığmıyordu bir doktordan hasta almak.
Ayrım sonu.